Ayrım 15.
Sayfa 148. Hem uyurken hem de işte böyle ıssızlıklarda yalnız kalınca görülen, atını çıplak tepelere oradan oraya sürerken hep oralarda olmak var şimdi. Bağrını yere açıp atını tırısa kaldırmak, orman içindeki pınardan soğuk sular içmek demeden bitmeyen bir düş. Oysa şimdi oralara gitme isteğini duymuyordu. İçimdeki özlem mi bitti yoksa ölüm bana çok mu yakın? Bu sorunun yanıtını vermek ne zor. Kafkas yaylalarından getirdiğine emin olduğu yüksek bakışların altına gizlenmiş derin düşüncelerini, seyrek de olsa dışa vuruveren Osman Ağa'nın sözleri düştü aklına. İznik Kalesi'nin kapısından geçip Lefke'ye doğru giderlerken dedesi Osman Ağa durup dururken ''Unutma oğul'' demişti, ''Toprağa ihanet olmaz. Ama velakin toprağı ışıtan bir akıl olmalı. Akılla yürek sesi buluştu muydu her yer vatan olur. İş ki yürek de yürek olsun.'' Derin bir iç çekti, hayret dedi, nasıl da kalmış aklımda. Atı süvarisini yanlış anlamış gibi birden durdu, sesler geliyordu. Endişelendi, kişnemesin diye elini atının burnuna koydu, seslerden yana kulak kesildi. Irmağın bu yanında çapulcuya rastlanmaz ama ne olur ne olmaz. Yüzüne konup duran sivrisineği eliyle kovalarken sesi tanıdı. 3. Kolordu kumandanı Mirala İsmet Bey gece raporlarını sözlü olarak alıyor, bazen kısık sesiyle Almanca'da konuştuğu oluyordu. Yarbay Guğur da Almancasına Türkçe karıştırarak bir şeyler söylüyordu. Seslere yaklaştı. Telaşlanmasınlar diye ben Hasan Tahsin diye seslendi. İsmet Bey oturmakta olduğu kütükten kalktı. Hazır mıyız? Evet. İsmet Bey arkasında duran Yarbay Guğur'a ve öteki subaylara döndü. Kısmetse karşılarda toplanırız. Karşılara varıncaya kadar gürültü olmasın, ateşle yakılmasın dedi. Ve atının dizginini çekiştirerek Hasan Tahsin'in arkasından çalılıkların arasına yürüdü. Ali Fuat Paşa kuvvetleri çoktan geçmiş olmalı. Tez geçelim ve teması kaybetmeyelim dedi. Hasan Tahsin yanıtladı. Haklısınız efendim. Akıntı çok iyi burada. Çabuk geçeriz. Karşına ateş gelmesin. 3. süvari emniyete almış. Olsun. Biz gene de ihtiyatlı olalım. Su piyadelerin boyunu geçmez değil mi? Geçmez. Hasan Tahsin böyle demişti ama içinden Allah vere de derin bir yere denk gelmesek diye düşünmeden edemedi. Bu gece ay da yok. Bu hem iyi hem de kötü. İyi düşman göremez. Kötü kendi önlerini göremiyorlar. Kurbağaların sesleri kesilince tamam geldik efendim dedi. Arkalardan iki yer koşarak geldi ve hasta kumandanlarının atına binmesine yardımcı oldular. İyice zayıflayan İsmet Bey atının üstünde küçük bir çocuk gibi duruyordu. Kısık sesini yükseltmeye çalışarak haydi hayırlısı dedi ve atını karanlık sulara sürdü. Saldırılara göğüs gere gere ırmağa kadar gelen 3. Kolordu birlikleri Şeria Irmağı'nı geçmeye başladı. Su derin değildi ama güçlü akıntı birçok askeri de sürükleyip götürdü. Daha büyük felaket ise karşıya geçmeye çalışan son birlikleri buldu. Çok gecikmişler, güneş doğmuş ve bir haftadır kuru vadilerde ve tepelerde vuruşmaktan yorgun askerler, ırmağı geçince dertlerin bir anda biteceğine inanır olmuşlardı. Ne var ki ölüm kuşları onları yalnız bırakmadı. Tan yeri ağarırken mermiler ve bombalar yağmaya başladı. Şeria ırmağı ve karşı kıyıların çamuru kana boyandı. Yamaçlara ulaşan makineli tüfek birliklerinin karşı ateşi de olmasa birkaç saat içinde tarlalarda sağ kalan olmayacaktı. 3. Kolordu ırmağa geçerken Mustafa Kemal arkasında karargah subayları, onların da arkasında birkaç kilometre boyunca sessizce ilerleyen yorgun ve aç birlikler yamaçlardan aşağıya inmeye başladılar. Gündüz 30-40 dereceyi bulan sıcaklıktan sonra dağlarda ayaz vardı. Subaylar ve askerler üşüdükçe daha hızlı yürümeye çabalıyorlardı. Bir tam günde alacakları yolu yarım gecede almışlardı. Düzlüğe vardıklarında dizlerinin bağı çözülmek üzereydi. Dağlarda ot çiğneyerek midelerini aldatmaya çalışanlar, onulmaz karın ağrılarıyla sarsılmışlar, elleri karınlarında iki büklüm yürüyorlardı. Önden giden piyade takımı birden durdu. Birkaç yüz metre ötede bazı karaltılar kendilerine doğru geliyordu. Kumandan piyadelere yaklaştı. Piyadeler tüfekler doğrulttu. Yavaşça yürümeye başladılar. Sayıları az, atları da yok. Bizi bekler gibi bir durumları var. Tedbiri elden bırakmadan yürüyelim. Bu bir pusu olabilir ama çekindiğimizi de sanmasınlar. Sedat Bey de yanlarına geldi. Bedri bölüğüyle tepelerden dolanacaktı. Başına bir iş mi geldi ki görünmüyor? Kumandan bunlar köylüye benziyor. Bedri'yi de tanıyor olabilirler diye fısıldadı ve sesini yükselterek yanındakilere sordu. Efendiler Bedri'den haber yok mu? Sorunun yanıtı karşıdan geldi. Karaltıların ardından bir atlı çıktı ve yaklaşırken bağırdı. Ateş etmeyin ben Bedri. Bedri efendi kimdir bunlar? Edun köyünün muhtarı ve azaları size hoş geldiniz demek için yola indiler. Bir oh çektiler, günler sonra insan sıcağıyla karşılaşmışlardı. Yaşlılar kumandanı ve Sedat Bey'i köyün mescidinin yanındaki tek katlı eve buyur ettiler. Sıcak bir çorba, yağsız ama tadı yerinde ve uğruna ölünesi birkaç saatlik uyku. 6 günlük zorlu yürüyüşün sonunda beklemedikleri bir ödüldü bu gece. Günün ilk ışıklarıyla köyün altlarında Şeria Vadisi'nden akıp gelen binlerce asker, memurlar, kadınlar, çocuklar yığılıp kaldıkları yerden doğrulurken İrbit yolunda bir katır kervanı görüldü. İnanamadılar, gözlerini ovuşturdular, birbirlerine seslenip sordular. Kervanın başında yaya yürümekte olan mülazım bağırdı. ''Menzil müfettişliğindenim, ateş etmeyin.'' Bir saate kalmadan buğdaylar kaynatılmaya başlandı. Dayanamayıp çiğ buğdayı ağzına atanlar da oluyordu. Saat 10'a yaklaşırken bir süvari atını hırsla koşturarak geldi. Süvari Sedat Bey'e diyeceklerini dedi. Sedat Bey tek katlı taş evin önünde tabureye oturmuş, yeni sardığı sigarasını yakmakta olan kumandana yaklaştı. Üçüncü süvariden geliyormuş. Erhaye Mazra Dir Yusuf yolu açıkmış. Sol yanınızda tehlike yok diyor. Kumandan gülümsedi. Şimdilik yok. Sedat Bey öyle diye yanıtladıktan sonra ekledi. Vecihi arpa ve un bulmuş, para istiyor. Almanlara rastlamışlar. Memlekette ödemek üzere 40 altın borç almışlar. Yandaki duvarın dibinde yüzlerini güneşe, sırtlarını duvara vermiş olanlardan sesler geldi. İşe bak, altın dağıtmaya İngilizlerle Almanlar başladı. Bizim süvariler de zamana uymuş. Yanlışsın arkadaş, bizim süvari dağıtmıyor. Devlet-i Aliye'ye uyup kredi kullanıyor. Kumandan o yana bakınca konuşmalar kesildi. Sedat Bey bakışlarını karşı düzlüklerden ayırmadan bir yanıt yazdırmaya başladı. İrbit depolarında yiyecek ve arpa bulacaksınız. Ayrıca 20 altın yolluyoruz. İsmet Bey Şeria Nehri'ni geçmiş, kendisiyle temasta olun. Bir tas un çorbasını başına dikip içen süvari mektubu alır almaz atını köyden aşağı sürdü. O sırada köyün altındaki kel ve bodur ağaçlarının arasında dinlenmekte olan askerlerden birinin ağır aksak ama yanık sesi duyuldu. Felek merhametsiz taştan yürekli, gönlümüz efkarlı, gamlı meraklı, anam meraklı. Kumandan boğaz yan havası diye mırıldandı. Askerin boğulan sesi, düşman peşimizde eli silahlı, anam silahlı derken uzun hava ıssız düzlüklerde yitip gidiyor, sonra birden genişliyor ve yükseliyordu. Kalk gidelim sevdiğim, bu el bize yaramaz, anam yaramaz. Kumandan bakışları kızıl sarıya boyanan çıplak tepelerde mırıldandı. Kalk gidelim benim yârim, bu el bize yaramaz. Sedat Bey elindeki kulpsuz fincanı ağzına götürmek üzereydi. Anlamadım Paşa Hazretleri dedi. Kumandan bakışlarını Havran Dağı'nın yükseltilerinden ayırmadan kırık bir sesle Yozgat havası diye yanıtladı. Sedat Bey sancısı mı tuttu diye düşünerek yineledi. Anlamadım Paşa Hazretleri. Kumandan hiç Sedat hiç diyerek ayağa kalktı. Kollarını iki yana açıp geriye doğru birkaç kez esnetti. Köylüler mescidin önündeydiler. Kumandan gülümseyerek onlara doğru yürüdü ve tokalaşarak ayrıldı. Köylüler Dera yolunda bir süre arkalarından geldi. Dönemeçte ayrılma zamanıydı. Kır sakallı yaşlı adam gözlerini kısarak baktı. Ondan beklenmeyecek denli gür bir sesi vardı. Tethebunu ve yethebu el huzur ma'akun. Yaşlı adam duraksadı. Başını hafifçe yana çevirip karşılara baktı. Sesi hüzünlüydü. Ma salame paşa, ma salame. Tercümesi gidiyorsunuz. Huzur da sizinle gidiyor. Barış sizinle olsun. Kumandan gözlerini kısarak ona dikkatle baktı. Sağ elini yavaşça kalpağına götürüp selamlarken efendi şükran, ma salame diyerek atını öne sürdü. Yorgun atlar dinlenmişti. Yine de yavaş sürmeye özen gösteriyorlardı. Arkadan gelenler de aralarını açmamak gerekiyordu. Birkaç kilometre sonra yol kıyısına terk edilmiş iki zırhlı otomobile rastladılar. Subaylardan biri bunlar 4. ordudan kalma diyerek direksiyona geçti, marşa bastı. Egzoz 2 kere öksürdü, motor yekindi ve durdu. Kumandan bir İstanbullu bulun o çalıştırır diyerek araçların yanından geçip gitti. Yarım saat geçmişti ki otomobillerden birinin hırıltısı duyuldu. Önlerine geçen aracın direksiyonundaki çavuş motoru durdurmadan frene bastı. Kumandan binerken sordu. Öteki ne oldu? O da çalışacak Paşa Hazretleri. Sedat Bey'e döndü. Onu ne yapıyoruz? Hastaları getirecek. Peki, yalnız unutmayalım. Arkadan gelen otomobile tüfek ve biraz cephane yükleyip geriye İsmet Bey'e yollayalım. İhtiyacı varmış dedikten sonra direksiyondaki çavuşa sordu. Bunu sen mi onardın? Neredensin? Çavuş gururluydu. Ben onardım. Eskişehir'denim Paşa Hazretleri. Ya, öteki otomobili kim onarıyor? İstanbullu bir arkadaş. Sedat Bey fısıldadı. Pek de yanılmış sayılmazsınız. Süvariler sabaha karşı İrbit kasabasına girdiler. Binbaşı Nezir, Filistin'e girmeden önceki son büyük erzak deposunun iki kanatlı kapısını kilitli sanıp olanca gücüyle itince kapılar birden açıldı. Öne doğru tökezledi. Arkadan biri kolundan tutmasa yere kapaklanıp kalacaktı. Ne iş? Kapıyı açık bırakmışlar diye söylendi. Sandıklar parçalanmış, yırtık çuvallar oraya buraya atılmıştı. Deponun yarısından çoğunu boşaltmışlar da herhalde taşımaya güçleri yetmedi. Şu arkaya bakın, binlerce çuval arpa, un, bulgur, mercimek, kavurma tenekeleri. Buna akıl ermiyor. Biz buralarda çoluk çocuğumuz ana vatanda aç ve soyulmuş deponun yarısı dolu. Genç subaylardan biri dibe doğru ilerleyince yer gıcırdadı. Nedir bu yahu demeye kalmadı, kayıp yere düştü. Güçlükle ayağa kaldırdılar. Yan duvarda saçağın altındaki aralıktan sızan güneş ışığında yerler pırıl pırıldı. Şekeri dökmüşler. Vay anasına, söylerlerdi de inanmazdım. Erzağın bir kısmının Beyrut pazarında perakende satıldığını duyduğumda tevatür deyip geçmiştim. Arkalardan veci beyin sesi duyuldu. Şuna bak, ne olurdu sanki buralara yürüyen aç askerler için Dera, Mızdairip, Ezra gibi istasyonlarda kazanlar kaynatılsaydı. Haklısınız da bunun için dirayetli bir grup kumandanı ve sağlam bir karargah gerekir. Alman olmasın da. Nezir Bey, bir komisyon kuralım. Malları göz kararı kaydederim. Gelip geçecek ordu kumandanlarına da haber uçuralım. Burada ne olduğunu bilsinler. Yetişebildiğimiz kadarıyla yaparız. Depodan çıktıkları sırada kasabanın alt yanındaki düzlükte bir kalabalık göründü. 100 adım kadar yaklaşan kalabalık daha fazla ilerlemedi. Atlarına binip kalabalığa yaklaştılar. Karşılarında 400'e yakın yarı çıplak, soğuktan titreyen kitle birbirlerine sokulmuş bakınıp duruyordu. Tümüyle çıplak olanlar belden aşağılarını elleriyle kapatmışlar ve yere çömelmişlerdi. Onların hemen arkasında sarışın bedenleri yer yer morarmış, 6-7 Alman askeri de bir tek donlarıyla kalmışlar ve iki ellerini göğüslerine kavuşturmuş titreşiyorlardı. Vecihi Bey öndekilere seslendi. İçinizde zabit var mı? Sağ yandakiler utangaç sesle karşılık verdiler. Biz altımız zabitiz. Vecihi Bey sesin geldiği yana baktı. Ayakları çıplak, iç donları yırtık, sakalları, saçları birbirine karışmış, dizleri, baldırları kan içinde, omuzlarında, göğüslerinde morarmış izikler görünen subaylara baktı. Arkadaşlar ne oldu? Subaylardan biri başını yerden kaldırmadan yanıtladı. Olan bir şey yok, biz 8. ordudanız. Dağlardan dolaşıp buralara kadar gelmiş idik. Geceleyin açlıktan ve yorgunluktan şu gerideki dere yatağına serilip kalmışız. Bedeviler ve çapulcular karanlıkta üstümüze çullandılar, işte bu hale geldik. Vecihi Bey, buradan ayrılmayın. Elde giyecek yok ama size üstümüzden başımızdan bir şeyler ayarlayalım. Yetmeyecek ama hiç olmazsa edep yerlerinizi örtecek kadar bez bulmaya çalışalım. Sonra süvarinin peşinden ayrılmayın. Hiç olmazsa Şam yakınlarına kadar bizimle gelirsiniz diyerek atını gerilerde bekleyen süvarilerin yanına sürdü. Nezir Bey mal sayım komisyonuyla geride kalırken 3. süvari fırkası Mızairip istasyonuna doğru yola çıktı. Fırka da fırka olmaktan çıkmış, eldeki kuvvetler iyice azalmıştı. Akşam olurken Mızairip'e geldiler. Süvariler de atları da bitkin düşmüşlerdi. Faysal'ın adamları istasyondaki ambarı yakmışlar ama istasyon binasına dokunmamışlardı. Bir haftalık yürüyüş ve savaş yorgunluğunu ancak kesintisiz bir uyku karşılayabilirdi. Binbaşı Vecihi'yi sabaha karşı uyandırdılar. Telefona çağırıyordu, alt kata indi, uzatılan naizeyi aldı. Buyurun. Kimsiniz? Sesi tanımıştı. Hüsnü Bey, ben 3. Süvari Fırkası Kumandan Vekili Vecihi diye yanıtladı. Cemal Paşa'nın emridir. 7. Ordu emrinden çıkıyor ve yeniden 4. Ordu emrine giriyorsunuz. Dera Şam hattı boyunca orduların sol yanını emniyete alarak ilerleyeceksiniz. Hemen yanıtlamadı. İçinden Mustafa Kemal Paşa'dan ayrılıyoruz diye geçirdi. 4. Ordu Erkan-ı Harp Reisi Hüsnü Bey'in telefondaki sesi birden yükseldi. Vecihi Bey, beni duydunuz mu? Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Öndeki keşifçiler gelir gelmez yola çıkarız. Ahizeyi geri uzatırken yeniden uyumak zor diye düşündü. Dışarı çıktı. Pırıl pırıl lacivertle mor arası bir gökyüzü ve parlak yıldızlar. Ne kadar da çoğalmış bu yıldızlar, yoksa çift mi görüyorum? Karşı boşlukta Kale-i Atik'in duvarları koyu kara set olup ufkun koyu lacivertini uzunlamasına kesiyordu. Kalelerin devri ne çabuk da geçti diyerek rayların arasında aylak aylak ileri geri yürümeye başladı. Kısa süre sonra gün kale duvarları üstünden ağarmaya başladı. İstasyon binasından seslendiler. Cemal Paşa'nın yaveriydi telefondaki. Dera'dan arıyoruz. Cevat Paşa buraya geldiler. Cemal Paşa Hazretleri Şeria Vadisi'ndeki üstün vazifeniz hakkında iyi şeyler duydular. Size tebrik ve teşekkürlerini iletmemi emrettiler. Sağ olsunlar. Başkaca bir emir yoktur. Veci Bey 6. Alay ve 8. Alay kumandanlarını istasyon önünde topladı. 6. Alay'ın önden yürümesine, 8. Alay'ın da dağınık kitleyi de gözeterek arkadan gitmesine karar verdiler. Karardan hemen sonra düdükler öttü, süvariler yattıkları yerden doğruldular. 3. Bölük kumandanı Mülazım-ı Sani Şerif, binaların duvar diplerine yıkıntılar arasına sığınmış dağınık kitleye bağırdı. Bizden fazla açılmayın, mümkün olduğu kadar bir arada yürüyün, dağılmayın. Çavuşlardan biri kumandanının sözünü tamamladı. Üstünüzde başınızda bir şey kalmadı, bir daha ellerine düşerseniz bu sefer canınızı alırlar. Yarı çıplak askerler büzüştükleri yerlerden sessizce doğruldular ve demir yolu boyunca yürümeye başladılar. Şerif mevcudunuz nedir diye sordu, çavuş 70 mızraklı süvari kumandanım diye tekmil verdi. Şerif eli yukarıda istikamet Tevs köyü diye bağırarak atını öne sürdü. Veci Bey alayların arkasından yola çıkmaya hazırlanırken istasyondan koşarak gelen memur haber var, Miralay İsmet Bey'in kol ordusu buraya geliyormuş diye seslendi. Veci Bey öğlen oluyor, daha bekleyemeyiz. Tevs istikametinde ilerlediğimizi ve daha sonra Ezra istasyonuna yürüyeceğimizi söyleyin diye yanıtladı onu. Demir yolundan ayrılıp taşlı yolda ilerledikçe sağda solda görünen tek tük ağaçlar da yok oldu. Güneş tepelerine dikilirken karşılardaki engebelerden aşağıya hızla inen iki atlı gördüler. Mızrağını savurarak gelen çavuş atını güçlükle durdurup yere atladı. Ona bir matara uzattılar. Dur acele etme, yavaş iç, sonra anlatırsın. Çavuş bir iki yudum içti, derisi çatlamış, sol eliyle az uzamış sakalını sıvazlayıp çenesine sızan suyu toparladı. Altıncı alaydanım kumandanım. Sakin ol, yavaş yavaş anlat. Çavuş soluklandı, ayakta zor duruyordu. Tevs köyüne yaklaştığımızda üstümüze ateş açıldı. Yoksa? Atlardan inip saldırdık, bedevileri kovaladık, köyden makineli tüfek ateşine başladılar. 300 adım kala durmak zorunda kaldık. Keşifçiler neden fark edememiş bunları? Kumandanım, adamların kıyafetleri siyah, Tevs köyünün evleri de kara taşlı olunca uzaktan seçemedik. Bunlar Faysal'ın öncüleriymiş. Faysal'ı da nereden çıkardınız? Belki soyguncudurlar. Kumandanım, düşürdükleri İngiliz tüfeğiydi ve gıcır gıcırdı. Ayrıca yolda rastladığımız köylünün biri söyledi. Geçenlerde Mızayirip istasyonunu yakıp gittikten sonra Faysal'ın bazı çeteleri civarda saklanmış. Atından inmeden öylece duran öteki asker Faysal'ın adamları köyleri soyup durur, sağda solda eşkıyalık ederlermiş dedi. Veci Bey, arkadan giden süvariler nerede diye sorunca çavuş telaşla yanıtladı. Onlara yolda rastladık, iki bölükle süratle Tevs'e yaklaşıyor. Veci Bey yanındaki genç subaylardan birine döndü. Yanına iki adam al, gerisin geri istasyona git, İsmet Bey'i bekle. Durumu anlat, mümkünse birkaç top ve piyade takviyesi göndermelerini rica ettiğimi arz et. Genç subay ve iki süvari atlarını geriye doğru koştururken Veci Bey de karargahını topladı ve Tevs'e uzanan dar yolda ilerledi. Tevs Havran Dağı yamacındaydı. Evlerin arkası toprağa gömülü, girişleri kara taştan örülü birer mağara ağzını andırıyordu. Süvariler evlere yanaşırlarken birden ateş açıldı, geri çekildiler. Şerif toplu saldırının yararı yok dedi. Yüzbaşı Salih gerilere Mızayirip yoluna baktı. Bu eşkıyayı arkamızda bırakırsak geriden gelenleri pusuya düşürürler. Tren hattını da keserler. Veci Bey yanlarına geldi. Bir saat bekleyelim, bakalım ne yapacaklar. Bir saatten fazla geçti. Evdekiler de bekliyordu. Güneş yükseliyor, hava ısındıkça ısınıyordu. Burada böyle duramayız diye konuşurlarken gerilerden bir grup atlı göründü. Veci Bey sevinçle işte şimdi oldu. İsmet Bey topları yolluyor dedi. Gelenler yaklaştıkça şaşırdılar. Kumandanım, bunlar bizimkiler. Top bataryası da görünmüyor. Soluk soluğa gelen genç subay, topları getiremedik çünkü top mermisi kalmamış. Piyade taburu az dinlendikten sonra İsmet Bey takviye yollayacak deyince bir sessizlik oldu. Sessizliği makineli tüfek sesleri dağıttı. İçlerinden biri bunlar yüzlerce var diye bağırdı. Köyün sol yanındaki bayıra çıkan kara giysili birkaç yüz Arap aşağıya doğru inmeye başlamıştı. Veci Bey, bunların sayısı bizim iki katımız derken birinci süvari bölüğünün bayıra doğru at koşturduğu görüldü. Süvariler atlarından inip saldırıya geçince Araplar köyün arkasına dolandılar. Neyse kaçıyorlar demeye kalmadan köydeki evlerin arasına çıkan 50 kadar atlı kuzeye doğru kaçmaya başladı. Şerif şunların ardına düşelim diyerek atını topukladı. Mızraklı süvariler kumandanlarının ardına düştüler. Köyün arkasına dolanmışlardı ki bini aşkın iyi donanımlı Arap kuvvetiyle karşılaştılar. Şerif atının dizginlerini asılıp güçlükle durdurdu. Maraşlı vakkas çavuş yanına geldi. Kumandanım, bunlar Lawrence ile Faysal'ın kuvvetleri. Daha fazla yaklaşırlarsa bizi kuşatacaklar. Bunlar çete değil, neredeyse bir liva. Dipnot, liva, tugay. Kumandanım, çare yok. Şerif arkasına mızrak elde bekleyen süvarilere şöyle bir baktı. Mızrağı sağlam olmayanlar kılıçlarını çeksinler, aralık vererek dizilin diye bağırdı. Süvariler atlarını öne sürdüler. 10 adım aralıklarla yan yana dizildiler. Mızraklar ve kılıçlar havaya kalktı. Şerif atını öne sürdü, sağ eline aldığı tabancasını havaya kaldırdı. Gerilere, köye şöyle bir baktı. Veci Bey'i bıraktığı düzlükten köye doğru ilerleyen süvarileri gördü. Bir an arkamızı emniyete alıyorlar, tam zamanı diye düşündü. Atına haydi kendini göster diye seslendi. Şeria Vadisi'nden sonra ikinci süvari savaşı 1 saat kadar sürdü. Faysal kuvvetleri böyle bir saldırıyı beklemiyordu. İngiliz üniformalı siyah kefiyeli Arapların birkaç yüzü yerlerde yatıyordu. O sırada Tefs köyüne yaklaşan piyadelerin bir bölümü süngü taktı. 50 kadar mızraklı süvari iki yana ayrıldı. Köyün arka yanlarından saldıran yedek Arap atlıların arasına daldılar. Faysal'ın ileri karakol birliği vakit ikindiye gelirken ancak dağıtılabildi. Köydeki evlerden birinden yarı çıplak Türk askerleri çıkarıldı. Faysal'ın adamları bunları 11 gün önceki istasyon saldırısında esir almışlardı. Yorgun süvariler köyün ilerisinde toplanıp biraz soluklandılar. Keyifleri yerindeydi. İngiliz oğlanı anca bu kadar öğretmiş askerliği. Vay baba, o harp dediğin öğretmeyle olmuyor işte. Erzurum dağlarında emeklemeden harp edilir değil mi Kürdali? Hani bildiğiniz gibi değil, kundakla kılıç sallamaya başlarlar. Yüzbaşı Salih, gördünüz mü, karınları doydu, uykularını da aldılar. Hem güçleri hem de neşeleri yerine geldi deyip atını ileri sürdü. Arkalardan gelen dağınık kitle süvariler savaşa tutuşurken oyalanmadan yürüyüp geçmişti. Tefs köyünde kalan 6. alaydan bir haberci göründü ve yaklaşırken bağırdı. Faysal Lawrence kuvvetleri Tefs'e yaklaşıyor. Veci Bey bir an durakladı. Emre göre burada oyalanamayız. 6. alay ve 2. bölük artçı kalsın. Onları oyalarken biz yürüyelim. Dağınık ağırlıklar çok önümüzde. Başlarına bir şey gelmesin diyerek atına yürüdü. Kısa süre içinde önden giden dağınık kitleye ulaşıp yolu açmak üzere önleri ilerlediler. Geride kalan süvariler Edda köyünü geçmişlerdi ki gerilerden bağırışmalar duyuldu. Yüzbaşı Salih atını Şerif'in yanına sürdü. Fırkanın yükü geride kaldı. Bir şeyler oluyor, şuna bir bakalım. Alay sancakları da geride kalmıştı. Daha fazla konuşmadan yoldan ayrılıp atlarını 4 nala bayırlara sürdüler. Edda köyünün ötesindeki yamaçlara çıktıklarında donup kaldılar. Aşağıdaki düzlükte 200-300 atlı ve hecinli Arap askeri geriden gelen piyadelere arkadan saldırıyordu. Süngü takmış piyadeler saldırıya karşı koymaya çalışırken alay sancaklarını kaptırmamak için kalabalığın arasından çıkmak için bir o yana bir bu yana koşturuyorlardı. Fırkanın yükünü taşıyan eşeklerini oraya buraya sürmeye çalışan askerlerin üstüne atılan bedeviler onları yere serdikten sonra yüklü eşekleri yola doğru sürüp götürüyordu. Yüzbaşı Salih, Şerif, Veci Beyler çok öndeler. Yardım beklersek aşağıdakileri bitirecekler. Sende kaç adam kaldı diye sordu. 20 mızraklıyı Tefs'te kaybettik. 45 süvarim var. Bende de 20 var. Ne yapıyoruz? Yapacağımız belli.